Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Aşağıdan size bir son dakika haberiyle başlayacağım şimdi. Gerçekten onu duyacaksınız. Yayını paylaşın Periskop izleyicileri. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım aynı paylaşımı. İnsanları çağırayım. Hem de son dakika haberinin de duyurusunu yapalım. Yani böyle bir duyuru, genelde duyuru yaparak son dakika yapılmaz. Habercilikte adet bu değildir ama Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı değişti. TÜİK'in. Ya resmi gazetede bugün yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hemen şuradan açayım size tekrar. TÜİK Başkanı değişti. Nasıl değişti, neden değişti diye soracaksınız. Haklı olarak şimdi kafanızdan şöyle bir şey geçti hepinizin. Dediniz ki bir dakika ya, biz bunu konuştuk, bir iki hafta oldu. Doğru hatırlıyorsunuz. Ayın 15'inde, Şubat ayının 15'inde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı değişmişti zaten. Şöyle anlatayım onu da size. TÜİK Başkanı sürekli değişiyor. Bizde TÜİK Başkanı böyle convertible para gibi. Sürekli değişiyor. Alınıyor, satılıyor, vekaleten biri oturtuluyor. Sonra ona diyorlar ki geç bunu ya, yenisine bakarız bunun. Türkiye İstatistik Kurumu'nda daha önce bak o da görevde, yanlış hatırlamıyorsun, hafızam beni yanıltmıyorsa 11 ay kalmıştı. Bundan öncekinden önceki. Muhammed Cahit Şirin 11 ay görevde kalmıştı. Aldılar görevden. Yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dostdoğru vekaleten atanmıştı. Bu olay ayın 15'inde oldu, Şubat ayının. Yani Şubat'ın 28 çektiğini düşünecek olursak gerçekten 2 hafta önce yaşamıştık biz bunu. 2 hafta önce TÜİK Başkanı yine değişmişti. Şimdi yine değişti. Marmara İktisat'tan ekonometri profesörü, bir iktisatçı, yeni atanan kişi, Sait Erdal Dinçer, Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer atanan. Ama beni ilgilendiren hikaye şu. Bugün konuşacağımız konu, inanın bu yoktu hesapta. Ben bunu bilmiyordum, bilemezdim elbette. Yani sabah haberi gördükten sonra sevgili Ali Orhan Yalçınkaya uyandırdı beni. Bak böyle bir şey olmuş diye. Ya devlette ciddiyet kalmadığı için çok özür diliyorum hepinizden ama bugün konuşacağımız konuların hepsi hikaye. Vallahi şimdiden özür diliyorum hepinizden. Ne anlatırsam anlatayım çok gönül rahatlığıyla şunu diyebilirsiniz. Ya bırak Allah aşkına ya, bırak, ne anlatıyorsun? Devlette ciddiyet mi kaldı, liyakat mi kaldı? 15 gün diyorum ya. Türkiye İstatistik Kurumu bizim hepimizin, bu ülkede yaşayan herkesin, hepimizle ilgili bütün istatistiki rakamların tutulduğu, verilerin saklandığı, daha önemlisi oluşturulduğu yer. Dön baba dönelim, sürekli birini al, öbürünü oturt, oradan çıkart. İşte büyüme rakamları, tabii sevgili Birsen Hanım söylediği gibi büyüme rakamları dün açıklandı. Biz çok büyüdük, bütün dünya küçüldü, ağlıyor hepsi üngür üngür, biz acayip büyüdük falan filan anlatıyorsun. Niye değiştiriyorsun ikide bir insanları? Neden değiştiriyorsun? Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Bugün gazetelerden de iktidarın karşısında dik durabilen birkaç gazeteden göstereceğim. Artık yayınlanan kararnamelerle senin devlette bu yaşattığın, yarattığın bu ciddiyetsizlik yüzünden senin göreve getirdiğin bürokratı kimse tanımıyor. Uluslararası camiada da kabul yok artık. Hiç kimse sallamıyor. Bugün Bir Gün gazetesinde çok şık, gerçekten çok şık bir manşet var. Müdür sen git, bakanın gelsin diye. Aynen yaşanan hikaye budur işte. Yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Çünkü kamu kurumlarının genel müdürlerinin artık uluslararası karşılığı falan yok. Kimse kimseyi sallamıyor. Gerekçesi de bu işte. Ayın 15'i diyorum ya. Aksini iddia edebilecek insan gelsin desin ki hayır kardeşim öyle olmadı. 15 Şubat günü bir kez daha okuyayım. Hatta işin şöyle de bir komik tarafı var. Daha önce, hani bundan önceki değil, ondan bir önceki Muhammed Cahit Şirin var ya, o aynı zamanda Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün de eşi. Yani zaten kurum içi bir atama yapılmıştı. Ama olmadı. O da alındı, vekaleten yardımcısı atandı. 15 gün sonra başkası oturtuldu. Yani bu Biz çocukken vardı mahallenin tepesindeki arsada mobilet bisiklet kiralayan bir adam vardı Bekir diye. Ona hani bir tur bineyim mi diye ödünç alınan bir şey. Böyle bir şey değil ya Türkiye İstatistik Kurumu. Devletin hakikaten içine tükürdünüz. Gerçekten içine tükürdünüz devletin. Bu rezalettir artık ya. Benim hatırladığım sadece son, yani bu hesaba göre bakın 11 ay, 11 aydan biraz fazla bir önceki, bir öncekinden önceki kaldıysa. 15 gün bu kaldı. Bugün ataması yapıldı. Bir de ondan önceki var. Sadece son bir yıl içinde dördüncü bu. E siz şimdi devlette ciddiyetten gerçekten bahsedebilecek misiniz? Çok özür diliyorum. Bir kez daha söylüyorum yayına sonradan katılanlar için. Bugün anlatacaklarımın tamamı hikayedir. Tamamı balondur. Dinlememe özgürlüğünüz her zaman var ama bugün ekstra var. Her söylediğime şunu diyebilirsiniz. Geç bunları geç ya. Devlet mi kaldı kardeşim? Devlet mi kaldı? Rezalete bak. Oysa bir gün, bizim bugün konuşacağımız Beştepe'de açıklanacak olan yeni insan hakları eylem planı olacaktı. Düşün, insan hakları eylem planı. Baktığın zaman diyorsun ki ulan ben nerede yaşıyorum be? Olmuşum ben artık. İnsan hakları var, eylemi var, planı var ve bunların hepsi bugün açıklanacak. Heyecandan yerimizde duramamamız lazım değil mi? Heyecanlanan var mı gerçekten içinizde? Hadi gelin şöyle bir kısa bir yoklama yapalım. Sizce ne çıkar böyle bir paketten? Dün Murat Yetkin, Yetkin Report'ta bir yazı yazdı. Kendi işte devletin içindeki kaynaklarında sorup öğrendiği kadarıyla. Anlattığı hikaye şu, sadece yazı yoluyla, yani yazı fikir açıklama yoluyla hakaret konusunda bir düzenleme yapılacağı söyleniyor. İyi de bu sadece yapılacaksa 9 ayrı başlıkta yüzlerce yeni bilmem ne düzenlemesi yapılacak antin kuntin diye anlatılan hikaye bize ne çıkartabilir? Devletin içinde bu kadar ciddiyetsizlik varken dün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi bir açıklama yaptı. Normalde normalleşme tedbirlerini bekliyorduk biz. Niye normalleşiyoruz o ayrı bir tartışma konusu. Normalleşmeyi hak ediyor muyuz sorusunun cevabı tıp otoriteleri tarafından hayır diye veriliyor. Ama siyasi iktidar artık ekonomide gıdım oynayacak yer kalmadığı için bir şekilde açmanın, ortalığı açmanın peşinde. Size hani 15 gün önce göstermiştim iktidar gazetelerinin tamamında bu haberleri besliyorlar şu anda. Bu yol alıştırma demiştim hatırlıyor musunuz? %40'la açılacak, %45'te açılacak, 3 masadan bir tanesi kaldırılacak hatırlıyor musunuz? Dün fakat bu açıklanana kadar biz Türkiye'de siyaseten ne olduğunu dinledik ya. Böyle devlet yönetimi olur mu kardeşim? Böyle bir devlet yönetimi düşünülebilir mi? Açıklanacak olan plan bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Ama biz o planın açıklanmasını beklerken 25 dakika boyunca tek kişinin siyasi düşüncesini izliyoruz. E soruyorum size şimdi. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Demokrasiden bahsedilebilir mi bu halde? Demin gördüğümüz hikaye işte. Size sabah o yüzden resmi gazeteden son dakika haberi veriyorum. Ya bu devlette ciddiyet var mı diye soranlara gösterin bunu. Bakın geleni gideni tartışmıyorum. Kimliğinden, karakterinden bağımsız olarak söylüyorum. Marmara İktisat'ın hocalarından, ekonometri hocalarından bir tanesiymiş yeni atanan kişi Sait Dinçer Hoca. Bilmiyorum gerçekten kim olduğu hakkında fikrim yok. Onun şahsıyla alakalı değil söyledim. Ama artık devlette ciddiyet falan diye bir şey yok. Devlet yönetimi yok, otorite yok. Tek kişinin iki dudağının arası var ve daha kötüsü o tek kişi bilmiyor bunları. Hakikaten bir fikri yok. Yeterli donanımı yok çünkü. Dün konuşma sırasında kullanılan ifadeye bakar mısınız ya? Ya normalde insan hakkı bize, insan hakları eylem planının içinde fikir açıklama özgürlüğü en çok burada lazım. Ciddi söylüyorum. Çünkü dedi ki kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok. Dün bu cümleyi kullandı Tayyip Erdoğan. Ya biz daha geçen hafta İzmir'e gidişleri sırasında canlı görüntüden 1,5 dakika, 1 dakika 37 saniye boyunca konvoyunun geçtiğine şahit olduğumuz insan söylüyor. Kardeşim hangi kamu harcaması, hangisinin tasarrufu, hangisinin israfı? Dalga mı geçiyorsunuz? Evet dalga geçiyor. Evet çok net bir şekilde dalga geçiyor. Çünkü kamu harcamalarında israftan bahsedilen şey senin benim için harcanan para. Yani bu ülkede mesela sahne sanatçıları ölmesin diye onlara destek olarak verilmesi gereken para. Bu verilmiyor. Neden? İsraf çünkü. Bu ülkede esnafın dükkanını açık tutabilmesi için bir yıl boyunca sen ne yedin, ne içtin, nasıl yaşadın, çoluğun çocuğun nasıl yaşadı, aç mıdır, tok mudur diye sorulmadan onlara destek olarak verilmesi gereken para var ya. Ha, işte o israf. Ama yapılan kongrelerde, kongreler için gidip gelen o devlet araçlarında, onlarda harcanan benzin, mazot, elektrik giderleri, bunların hiçbir israf değil. İtibardan tasarruf olmaz onlar için. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yediği 13 katrilyon israf değil. Hiçbir işe yaramayan bir kurum 13 katrilyon lirasını yutuyor bu ülkenin her yıl ve onunki israf değil. Ama bizim hayatımızı sürdürebilmemiz için gereken şey israf. Mesela esnafa kontrollü açılış söylüyorlar ya. Kontrollü. Ne deniyor? Az ve orta riskli kentlerde esnaf, kafe, restoran, oralar sabah saat 7'den akşam 19'a kadar dükkanlarını açabilecek. %50 çalışma koşuluyla. Yani 10 masası varsa 5 tane masa kalacak içeride. İnsanlar 50 kişi kapasite ise 25 kişiyle çalışabilecek. 25 insan misafir kabul edebilecek. E ama böyle olunca lebalep olmuyor ki. Lebalep dediğin zaman iki dudağın birbirine değmesi lazım. Yani iki dudağı birbirine değemeyecek kadar dolu olması lazım. Tıka basa ağzına kadar dolu olması lazım. Senin kongren lebalep, öbürüne %50. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Heh, israf orası işte. Nasıl yaşayacak sorusunun karşılığında ortaya çıkan para, israf. Yani sana bana, bizlere, sıradan insana, bu ülkenin sıradan insanlarına harcanan para israf. Ama öte yandan bütün bunlar yapılırken ortaya çıkan görüntü bu. Devlette ciddiyet middiyet yok. Hepsi hikaye bunların. Tamamı. Bugün Beştepe'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir insan hakları eylem planı açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek himayelerinde açıklanacak. Yüksek himayelerinde. Anladığı bir konu olduğunu zannetmiyorum ama yine de Cumhurbaşkanlığı makamı olduğu için yüksek himaye hep böyle kullanılır. Yani sadece buraya özgü değil. Genelde böyle söylenir. Şimdi orada açıklanacak eylem planı içinde insanlara ne söylenecek hiçbir fikrim yok. Ama ne söylenirse söylensin ciddiye almayacağımı şu dakika itibariyle söyleyebilirim size. Neden? TÜİK başkanı açıklığı. Yok ya, onun alakası yok. TÜİK başkanlığı ile falan alakası yok. Dün Türkiye'nin iki saygın sanatçısı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili olarak haklarında bir televizyon programında Cumhurbaşkanı için kullandıkları haddini bil ifadesinden açılan davadan beraatlerine karar verildi. Ve insanlar sevindiler buna. Oysa hepimizin söylemesi gereken şey şuydu ama bizden önce yargının kurması gereken cümle şuydu. Ulan böyle tayyareden dava mı olur? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Bunun hiç konuşulmaması lazımdı. Al sana insan hakları eylem planı. İnsan var. İki tane var. Emlerinde iyi insan var iki tane. Onların hakları var. Eylemleri televizyonda bir programda konuşmaları. Plan? Vallahi bir plan kurulmuştu ama çöktü gibi görünüyor. Oysa biz daha dün ne konuşuyorduk burada? Hatırlıyor musunuz? İnsan haklarının ne kadar öte olduğundan, ne kadar ileri olduğundan. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri neredeyse iki aydır tepelerine çökertilmeye çalışılan, bir korkak kayyum rektörden kurtulmak için üniversite öğrencisi ve üniversitenin akademik elemanları, öğretim elemanları protesto gösterisi yapıyorlar. Onlarla ilgili vatan haini dendi, terörist dendi, bu çocuklar şöyledir böyledir dendi. Sonra baktılar ki tutmuyor bu. Değil çünkü o çocuklar onlar değil. Baktılar ki tutmuyorlar, el uzattık, hepinizi kucaklıyoruz falan gibi yalanlara geçildi. Al sana insan hakları. Orada yüzlerce insan var. İnsan, hepsinin hakları var, anayasal hakları var ve o haklardan en önemlilerinden bir tanesi de şiddet içermediği sürece önceden haber vermeksizin gösteri ve protesto yapabileceklerine ilişkin bir hak. Ne oldu? Ne oldu? Akademik elemanlar, öğretim kadrosu oranın, insanlar üzerlerinde cübbeleriyle yürüyerek bir açıklama yapmalarına bile engel oldu polis. Desin ki biri çıkıp, bu yayını izleyenlerden biri mesela iktidarı destekleyenlerden, hakkıdır. Tabii ki destekleyebilir. Biri çıkıp bana desin ki hayır böyle bir şey olmadı. Elinde bir metin okuyan ve bunu yaparken yürüyen bir öğretim görevlisine polis müdahale etmedi. Hadi. Bir öğrenci, üstelik hani hesapça bugünün iktidarı tarafından da tırnak içinde daha değerli görülebilen mütedeyyin camianın içinden bir öğrenci. Başörtüsüyle yerlerde sürüklendi. Tacize uğradığını söyledi. Ardından o gencecik kızın edilmeyen hakaret kalmadı. Ve o hakareti edenler bu ülkede kendini mütedeyyin, dindar, namuslu tanımlayan insanlardı. Aslında insan hakkı. İnsan. Gencecik bir insan. Hakkı var. Anayasal hakkı var üstelik. Uğradığı şiddetin karşılığında ne alabildi? Ben size soruyorum şimdi. Bugün açıklanacak insan hakları eylem planından ne bekliyorsunuz? Nasıl bir eylem planı olabilir mesela? Şu denebilir mi? Ya bundan sonra insan haklarını tanıyacağız. Ay hadi inşallah. Keşke öyle bir şey olsa. Ama tanınacak o kadar çok insan hakkı var ki, hiçbir ciddiye alınmayan onlarca insan hakkı var ki, bu ülkede günlerce insanlar sadece sosyal medya profillerinde gökkuşağı renkleriyle bir bayrak bulundurdukları için hakarete uğradılar. Onlar kendilerini, kendi cinsel yönelimlerini tanımlanmış cinsiyetler içinde görmüyorlardı çünkü. Al sana insan hakkı. İnsan onların hepsi. Üstelik öyle büyük yalanlarla beslendi ki bu. Bizim tarihimizde yoktur denildi. Ben de burada dedim ki yalan söylüyorsun. Çünkü sen tarihe farklı muamele ediyorsun. Tarihi yalanla yoğurup anlatıyorsun insanlara. Öyle bir şey yok. İnsan hakkı. İnsan bunların tamamı. Gencecik insanlar üstelik. Daha hayatın başında kendine bir şey yapan, bir yaşam kurmaya çalışan insanlar. Aşağılandı, hakarete uğradı hepsi. Her birimiz ayrı ayrı bir gün mutlaka ama mutlaka terörist ilan edildik bu ülkede. İnsan hakkıysa benim kimliğimi özgürce belirleme hakkım yok mu? Sen bana nasıl bir hafta takabiliyorsun? Mesela nasıl terörist diyorsun? Neye göre terörist? Ben sana söyleyeyim neye göre terörist olduğunu. Bir insanın terörist olabilmesi için bu ülkede genel geçer kural şu: İktidarın söylediğine katılmamak. Katılmazsan teröristsin. Hiç şansın yok. Direkt terörle irtibatlı ve iltisaklısın. Hatta arkadan Osmanlıcasını, Farsçasını da yapıştırırlar ki daha ciddi görünsün. Hukuk dilinin içinde görünsün sana. Ama bakın, bu ülkede insanların anayasal özgürlüklerinin bu kadar kullanımına engel olunmuşken, dün yine Türkiye'yi demokrasi içinde tek başına yöneten kişi dedi ki, biz artık 12 Eylül 1980 darbesinin faşist anayasasıyla yönetilmenin bütün ülke için bir kambur haline geldiğini biliyoruz ve bir el uzatıyoruz. Gelin anayasayı hep beraber değiştirelim. Sebep? İşte 12 Eylül'ün faşist anayasası. E iyi de o faşist anayasayı bile tanımıyorsun ki sen. O faşist anayasayı bile tanımıyorsun. Bak, verdiğim örneklerin tamamı anayasadan, zaten bizim hani demokratik geleneklerimiz, kanunlarımız gereği, anayasamız gereği, kaynağını, gücünü anayasadan almayan hiçbir yasa olamaz, olabilemez. Ama sen yasaları uygulamıyorsun ki. Yasalarda mesela tutuklamanın net bir şekilde istisna olduğu söyleniyor. Oysa Türkiye'de tutuklama şöyle uygulanıyor. Mesela pisliğin teki, Kahramanmaraş Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan bir alçak çıkıp bu ülkede ana muhalefet partisine ana avrat sövüyor. Ana avrat, açık hesabından. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Ama insanlar bir dakika ya ne oluyor? Ya bu ülkeyi nasıl böyle tek başınıza yönetiyorsunuz? Tayyip Bey dediği anda 35. saniyede alınıyor. Niye? Yasa işte. Bak, o yasa kaynağını anayasadan alıyor. Zaten aksi düşünülemez diyorum ya, düşünülebilemez. Çünkü bizdeki yasal düzenleme böyle. Bence de sağlıklısı zaten bu. Anayasa hepsinin, bütün yasaların anası. Ama sen faşist olanı bile uygulamıyorsun ki. İnan bak, şu anda yaşadığımızın içinde o anayasa bile, hani Orhan Aldıkaç diye hazırlatılan, insanlara zorunlu gönüllülük esasıyla kabul etmiş gibi davrandırılan ve büyük bir çoğunlukla toplumun teveccüh göstererek evet bizim anayasamız budur dediği, dedirtildiği anayasa bile inanın bugün yaşadıklarımızın çok ötesinde. Ama uygulanmıyor ki. Yargı kararları Türkiye'de herkes tarafından tartışılıyor ve bunun gerekçesi insanların yargıya inancını kaybetmiş olması. Çıkan kararları hepimiz görüyoruz işte. Ya bu ülkede muhalefet partilerinden bir tanesinin eski eş genel başkanı bilinçli olarak tutuklu bulunduruluyor. Bu ülkede Osman Kavala adında bir adam hakkındaki iddianamelerin tamamı çürümesine rağmen hala içeride tutuluyor. Ve o insanla ilgili olarak bir adım atılmaya çalışıldığında, onunla ilgili eşi konuştuğunda eşine terörist sıfatı yapıştırılıyor. Sonra bugün Beştepe'de insan hakları eylem planı açıldı. Hakikaten ya, heyecanlı mısınız siz? Ne bekliyorsunuz mesela insan hakları eylem planından? Ben kendi adıma söyleyeyim, hiçbir şey beklemiyorum. Laf olsun, torba da olsun kabilinden epeyce bir şey olacak, o kesin. Yani aralara binlerce başlık atılacak, insanlara söylenecek, söylenecek, söylenecek. Hiçbir şey olmayacak ama. Nereden biliyoruz? Valla Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diye. Şu son 20 yıla baktığımız zaman ne beklememiz ya da ne beklemememiz gerektiğini çok net görebiliyoruz. Hepimiz kafası o kadarcık çalışan insanlarız. Türkiye'de her gün troll çalışmalarıyla insanlara hakaret edilirken, hayatları zindan edilirken, her gün en az bir kadın erkek şiddeti sonucunda, üstelik tanıdığı erkeklerin şiddeti sonucunda öldürülürken ve bununla ilgili adım atılmazken biz bugün Beştepe'de insan hakları eylem planını dinleyeceğiz. Şimdi diyebilirsiniz ki ben de sonradan düşündüm bunu. Bir dakika ya, bu plan illa uygulanacak demek değil ki. Yani değişebilir sonradan. Mesela sana bir takım özgürlükler tanımlanabilir. Ama tanımlandıktan sonra insanlar diyebilir ki bu kadar fazla ya. Gerek yok buna. Gerek yok. Bunların bir kısmını alalım. Mesela bu yapılabilir. Mesela sana tanımlanan özgürlüklerin dünyadaki örneklerinden kaynaklanması engellenebilir. Yani sen bir Fransızın aldığı özgürlüklerin onda birini alamayabilirsin. Çünkü onlar terörist. İngilizler terörist, Almanlar terörist, ayrıca kıskanç. Amerikalılar aynı şekilde, tak diye söyledikleri şak diye yapılır, o ayrı ama bunlar böyle insanlar. O yüzden biz özgürlüğü bile yerli ve milli standartlarda tanımlamak zorundayız. Nedir bizim özgürlüğümüz? Nedir? 15 gün önce göreve getirilen Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesinin başındaki insan bu sabah değiştirildi. Şunu diyebilirsiniz ya, vekaleten atanmıştı, zaten o gidiciydi. Vekaleten atanmıştı da bu insanın, Profesör Said Dinçer'in hani sosyeteye takdim mi bekleniyordu 15 gün? Atasaydınız ya, alenen bal gibi, buz gibi, boru gibi insan bakmışsınız ya. Sen bir otur şurada dükkana bir bakar ol, biz de arada bakalım diğer şeylerden, dükkanlardan birini bulalım. Ya kardeşim, böyle devlet mi yönetilir? Ciddiyetsizlik artık üstünüzden, başınızdan, paçalarınızdan akıyor. Ama sıkıntı şu, devlet sizin partiniz değil. Yani burada yaşanan rezalet maalesef hepimizin yaşadığı bir rezalet haline geliyor. Tam anlamıyla yaşadığımız budur. Bu rezalet üstümüze yapışıyor ondan sonra. Sonra deniyor ki bugün Beştepe'de öğle saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde insan hakları eylem planı açıklanacak. Bayram gelmiş neyime? Oradan bana bir şey çıkmaz ki. Gerçekten çıkmaz. Yani Murat Yetkin'in söylemiyle, bakın tam dediği hikayeyi söyleyeyim size. Dostlar alışverişte görsün, öyle çıkacak. Çünkü 11 ilke, 9 amaç ve çok sayıda hedeften oluşuyormuş plan. Terörle mücadele yasasının 7. maddesinin değiştirileceği düşünülüyor diyor. Haber verme sınırı içinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Hadi soru size o zaman. Hepinizin aklına aynı soru geldi. Ne deniyor çünkü? Haber verme sınırları içinde yer alan. MİT tırları mesela nereye girecek? Haber verme sınırları içinde mi? Türkiye'de yaşananları bir düşünün. Kimlerin yargılandığını, milletvekilinin milletvekilliğinin yasaya aykırı şekilde nasıl düşürüldüğünü, onun milletvekilinin düşürülmesine yol açan, üstelik kendisinin de farkında olduğu süreci başlatan insanın hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başında oturduğunu. Bugün öğleden sonra Beştepe'de, sarayda insan hakları eylem planı açıklanacak. Yenisi. Eskisine ne oldu? Ya şöyle düşünün. Türkiye'de bir şeyin eskisiyle yenisi arasında çok fark olması beklenmemeli bence. Yani daha göreve geleli 11 ay olduktan sonra apar topar istenen rakamları açıklamadığı için görevden alınıp yerine yenisi getirilen, onun bile makama en fazla 15 gün bekçilik edebildiği bir düzen içinde bundan da çok fazla bir şey beklemeyin derim ben. Ama sonuçta hepimiz insanız. Haklarımız var. Eyleme geçme özgürlüğümüz var. Faşist anayasa bile yazıyor bunu. Ama hiçbiri plandan öteye geçmeyecek. Önce bir bunda uzlaşalım. Aksi takdirde hepimiz mutsuz oluruz. Çünkü buradan, bu plandan çıkacak şey bizi çok fazla ilgilendiren bir şey olmayacak. Bu siyaseten tam da Yetkin'in söylediği gibi dostlar alışverişte görsün. Hani hazır Avrupa ile bir tekrar teşriki mesai içine giriyoruz. Aman diyeyim hocam, bak bizde bu düzenlemeler var diye görsünler. Bu yüzden yapılıyor. İkinci yayında göstereceğim size bir günün manşetini. Artık hiçbir kamu kurumu yetkilisinin ciddiye alınmadığı, Türkiye'de devletin bu kadar ayağa düştüğü bir düzlemde siz açıklananı ciddiye alır mısınız, almaz mısınız? Vallahi orası da sizin bileceğiniz şey. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Biz farklıyız. Bu farklılık güzel bir şey ya. Aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke için, aynı dünya için iyi hayallerimiz var bizim. Ve bunları konuşmak için birbirimizden korkmadan hareket etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapmak zorundayız bunu. Çünkü eğer bunu beceremezsek uzaklaşacağız ve bu uzaklığın sonu ayrılık. Ayırmak isteyen kimse o kazanacak. Direnmek? Mümkün. Yapıyoruz işte. 5,5 yıl oldu. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler, Patreon'dan bu yayını destekleyebilirsiniz. YouTube'dan izleyenler, şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya, gözünüzü seveyim dokunun ona. Artık ondan imtina etmeyin. En azından bu kadarını yapın. Çünkü onu yaptığınız zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Bak, insanlar bunu izliyorlar. Sen de izleyebilirsin diye daha açılış sayfasından itibaren bunu yapacak. Onun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. Ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir maille yanıt vereyim. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına gelin. Beklerim. Değilseniz haftanın ortası geliyor. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.